Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bir Hayata Dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Altuğ Berker'le beraber hazırladığımız programımızda bu hafta yine çok özel ve değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Türk Radyosu ve Televizyonu'nun duayen ismi Sayın Bülent Özveren. Hoş geldiniz programımıza.
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhaba.
Efendim, hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
Estağfurullah. Teşekkür ederim.
Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bülent Bey, şimdi bazı şeyler vardır ki ilk akla gelen isimler olur. Mesela TRT denince ilk akla gelen isimlerdensiniz. Eurovision denince ilk akla gelen isimlerdensiniz. Bunları pek çok yani izleyicimiz bunu biliyorlar. Fakat bir de sizin aslında hukukçu ve farklı bir eğitim. Yani Fransız Lisesi mezunsunuz değil mi? Sen Bina ve Galatasaray Lisesi. Sonra hukuk eğitimi aldınız, iktisat eğitimi aldınız.
Doğru.
Biraz bize bu yönünüzden bahseder misiniz?
Efendim şöyle bahsedelim. Onu İstanbul Hukuk'ta 3. sınıfta öğrenciyken, evet, sen bölüm adı okudum, evet, sonra Galatasaray'a geçtim.
Bu konuda şeyiz. Ben de sizin sonraki takipçilerinizden.
Öyle
sen
mi?
Sen beni adı okudun. Ben.
Aa, ne kadar güzel. Evet. Bonjour monsieur. İzmir'den bir davet. Ben 65 yılında göreve başladım TRT'de. TRT, evet, 64'te kuruldu. TRT'nin ilk prodüktörlerindenim ben. Hatta de söyleyeyim artık şey yok bunda. İstanbul Radyosu'nun prodüktörlüğünü birincilikle kazandım. Ve göreve başladım. Ama bir yıl sonra bizim kurs gördüğümüz dönemde üniversite mezunu ve askerliğini yapmış bir kişi vardı. Rahmetli Oktay Arayıcı, gazeteci, radyocu ve yazar. Onu İzmir'e program müdürü diye gönderdiler. Bir sene sonra da bana bir haber gönderdi. Bülent, 3 aylığına İzmir'e gelir misin diye.
Evet.
Bana o günün şartlarına cazip geldi bu. Ben 3 aylığına İzmir'e gittim. İyi ki çağrılmışım. İyi ki gitmişim. İyi ki 7 yıl kalmışım İzmir'de. Çünkü her yerde söylerim. Ben bugün Türkiye'nin en iyi yayıncılarından biriyim. Yayıncıyım öncelikle. İyi radyo programı yaparım, iyi televizyon programı yaparım. Fena sunmam ama onlar ikinci planda kalır bana göre. Bunları ben İzmir'e gitmeme borçluyum. Orada çok güzel yetiştik. O sırada yalnız baktım ki İstanbul Hukuk 3, her kitap böyle. Git gel de bitecek gibi değil. Aldım kaydımı. O sırada özel üniversiteler açılmıştı yeni. İzmir'de bir özel üniversiteye kaydoldum. Ama mezuniyetim Ege'den, çünkü o sırada kapatıldı özeller.
Tekrar
resmiye döndük. Ege Üniversitesi iktisattan mezun oldum. Ama iyi ki hukukta 3'e kadar okumuşum. Çok önemli bilgiler aldık tabii ki oradan. Dolayısıyla benim o ilk yaşantım bu şekilde geçti.
Size, evet, nereden cazip geliyordu radyoculuk, televizyonculuk?
Şöyle, şimdi Sen Beni O'ya başladıktan sonra hemen Fransızca öğrenmeye başladık. Ben de meraklıyım. Evde de güzel bir radyo var. Ben akşamları açardım radyoyu ve yabancı istasyonları dinlemeye başlardım. Sonra dedim kendi kendime, ya onların yaptığı radyo yayınıysa eğer, bize yapılan ne? Çünkü bizde 15 dakika şarkılar band, 15 dakika türküler band, 20 dakika söz programı band, kuru kuru giden bir yayın sistemi var o sırada. Orada her şey canlı. Yani böyle bir dikkatimi çekmişti. 64'te de Avrupa'daydım, yazın döndüm, bir duydum ki TRT İstanbul'da şu şartlarla prodüktör, spiker, program, işte metin yazar arıyor diye. Ama askerlikten bahsetmiyor, üniversiteden bahsetmiyor. Dedim gideyim bir sorayım. Gittim, abi yüzüm yok dediler. Askerlik şart değil, üniversitede şart değil. Onun üzerine başvurdum. 4000 kişi sınavlara girdik. 200'e indirdiler bizi. Ben iyi öğrenciydim ama yani o sınavları bir nevi üniversite giriş sınavı gibi bir şeydi o. Ama yani bana onlar problem değildi. Mülakata aldılar. Şimdi bakın bu çok enteresan. Gençlere hep bunu öğütlerim. Gazete okuyun mutlaka. Bilin dünyada ne oluyor,
evet,
Türkiye'de ne oluyor diye. Birinci sayfayı da okuyun. Üçteki katilleri de okuyun. Var ya, ikideki magazini de okuyun. Yedideki ekonomiyi okuyun. Sondaki sporu okuyun. Yani bilin. Rahmetli Baki Suaydupoğlu. Program müdürü, şair, yazar, spiker. Geçtim karşısına. Ya Bülent dedi. 64 yılının sonbaharı. Son zamanlarda dedi, Amerika ile Kızılçin arasında bir tavuk savaşı var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Hay hay. Cumhuriyet gazetesi giriyor eve. Milliyet giriyor. Cumhuriyet'te Kayhan Sağlamer köşesinde yazıyor dünya olaylarını. Yepyeni bir gazeteci Sami Koyan de Milliyet'i yazıyor. Ben her tarafını okuyorum gazetenin. Dolayısıyla ne olup ne bittiğini biliyorum. Başladım anlatmaya. Çık kardeşim dedi, çık. Müspet anlamda,
evet,
çık.
Tabii, gerek yok.
Gerek yok. Sonra çok ciddi bir kurs gördük o arada. Bugüne kadar bir daha öyle bir kurs yapılmadı TRT'de. 7 ay, hafta içi her akşam 2 saat, Hafta sonu 5'erden 10 saat, toplam 780 saat. Hepimiz spikerler, metin yazarları, araştırmacılar, prodüktörler. Bitti. Sınav tekrar. İşte orada çok zorlandım. Her şey gelebilir soru olarak. Hiçbir fikrimiz yok. Yazın dediler. Siz bir turist rehberisiniz. Evet. Bir Danimarkalı aile, karı koca, iki çocuk var. Onları gezdiriyorsunuz İstanbul'da. Bunu bir radyo programı haline getirin. Ne yapacağım ben dedim. Ne yapacağım? Bir saat, iki saat gelmiyor. Toparlayamıyorum kafamı. Sonra Bülent gidiyor. Bir şey yapman lazım. Ya Allah deyip yazmaya başladım. Ve programı bitirdim yazarak ama. Fakat hiç bilmiyorum. Bu iyi bir şey miydi yaptım? Yoksa beğenilmez mi diye. Telefon açtım radyoya. Asıldı mı sonuçlar? Asılmadı. Niye? Asılmadı çünkü gelip soracaksınız dediler. Kalktım gittim radyoya işte. İdari İşler Müdürü Allah rahmet Pertev Tunaseli oturmuş sizin oturduğunuz yerde. Böyle de bir karı koca oturuyor. Orada beyefendi burada da bir hanımefendi. Kapıda burada ben oradayım. Tanıttım kendimi. Dedim acaba benim durumum nedir? Yoksun. Mahalleden de bir arkadaşımı almıştım yanıma. Beyazıt'tayı, soğan ayız o sırada. Şöyle bir tuttu beni herhalde. Ben hafif sallandım. Çünkü beklemiyorum kaybetmeyi. Benim o halimi gören oradaki beyefendi kalktı. Pertev abi dedi bir numarada Bülent Özveren dedi. Aa kazanmışsın dedi arkasından.
En üstü aralardan herhalde. Ben.
Böylece kazanmış oldum. Biraz evvel söyledim birincilikle kazanmışım diye. Demek ki iyi yazmışım. Bir tek bana sordular. Nerede çalışmak istersin diye. Diğer bütün arkadaşlarımızı dağıttılar. Ben de küçüklüğümden bu yana rahmetli babam meraklıydı. Bizi tiyatroya götürürdü. O tepe başındaki dram tiyatrosu ne oldu? Yani çocuk tiyatroları var. Dedim tiyatroyu tercih edeyim. 50. yıl bitti. Hiç kimseyle takışmadım hayatımda. Hiçbir idareciyle. Nedense Ahmet Emin Yalman'ın oğlu Tunç Yalman'la yıldızımız barışmadı orada. Allah rahmet eylesi yine Galatasaray'dan benim büyüğüm Engin Arman. O da Hafif Batı müziğini yönetiyor. O da benim ikinci ilgi alanım. Gel ya benim yanıma gel dedi. Hemen şey değiştirdim, bölüm değiştirdim. Engin abinin yanına geçtim. Hafif Batı müziği programları yaptım. İşte o sırada İzmir'den de çağrı geldi. İzmir'e gittim. Ondan sonra bambaşka boyutlar.
İlk radyo ile başladım.
Radyo.
O zaman
hemen söyleyeyim.
İlk göz ağrınız radyo.
%51 radyocuyum, %49 televizyoncuyum.
Sonra televizyon.
Ama radyo 2 puan başka. Yukarıda. O başka, ilk göz ağrısı o.
Evet.
Bu arada ben değerli seyircilerimizden özür dileyeceğim. Bu hafif kapı gıcırtısı gibi çıkan sesten dolayı.
Estağfurullah.
Söylüyorum. O geçtiğimiz günlerde saçma sapan grip olayı beni perişan etti. Geçmiş hala olsun. Tam kendime gelemedim. Sesle de bir tuhaflık var.
Yok hiç
özür
öyle
diliyorum.
Değil. Estağfurullah. Her zamanki gibi sesiniz.
Sağ olun. Aynen. Teşekkür ederim.
Çünkü sizin sesiniz unutulmuyor. Herkes hatırlıyor. Sesinizle yani kişiliğiniz hemen akla geliyor yani.
Sağ olun.
O sesinizle Bülent Özveren kişiliği akla
çok
geliyor. Bu da
ederim.
Çok önemli.
Sağ olun.
Sami Bey de katılmıştı programımıza lütfetmişti. Evet. Sami Cohen.
Ha Sami Cohen tabii. Çok iyi bir gazetecidir. Hala okurum. Hala alırım ve okurum ne yazıyor diye. Çünkü size bilgi veriyor.
Tabii.
Ha, gençler de yetişti şimdi. Birçok gazetede genç bayağı hatta 30'lu yaşlarda yapanlar var. Onları da okuyorum. Ama gazete okumak şart. Ve de bence gazeteyi de fiziki olarak okumak şart.
Şu an artık internet var.
Sevmiyorum. İnternete yani baktığım çok yurt dışında yazan tabii bakıyorum evet. internet ama Türkiye'de ben paramı vereceğim, gazetemi alacağım ve evet, tutacağım o gazeteyi.
Peki Bülent Bey 7 yıl İzmir'de kaldınız sonra İstanbul'da dönmediniz.
Hayır,
çünkü siz bir de köklü bir İstanbullusunuz.
Tabii İstanbul. Her zaman evet. Da iftihar ederim İstanbullu olmaktan. Bakın siz de ama çok hoşuma gidiyor. İstanbul demiyorsunuz, İstanbul diyorsunuz. Çünkü İstanbullular İstanbul'a İstanbul derler. İstanbul demezler. Evet. Niyesini bilmiyorum. Kimse bana bunun cevabını veremedi bugüne kadar. Ama ben şu kadarcıktım. İstanbul'da yalnız İstanbulluların oturduğu zamandan bahsediyorum. 1940'ların sonu ve 50'ler. İstanbul deniyordu. Dolayısıyla bu kentlerde İstanbul. Ne diyorduk biz?
İzmir'den sonra.
Şimdi İzmir'e gittim. 3 ay 7 yıl kaldım. 2 kalmışım. Bu arada üniversite bitti. Şükür onu da atlattık. Çünkü bir şey yediremiyordum kendime. Gidip de er olarak yapmayı. Yani küçümsemiyorum ama yani
tabii.
Yedek subay yapmayı istiyordum. Onu kazandım o hakkı. 72 yılının yaz ayları girerken TRT bir sınav daha açtı. Spor spikerliği sınavı.
Evet.
Aa gireyim dedim. Futbola ilgim var, basketbolu hatta voleybolu da severim. Girdim, kazandım. Yaz günlerinde İzmir'de bir defa her akşam spor spikerliği kursu. Bitti bir sınav, onu da kazandım. Doğru İstanbul'a, Tuzla'ya yedek subaya. Benim devremden arkadaşlarım Ümit Aktan, Abidin Aydoğdu, evet. Tansu Polatkan gibi onlar başladılar maç anlatmaya. Ben de her hafta sonu Gebze'den çıkıp eve geliyorum İstanbullu olduğum için. Dönüyorum ve onları dinliyorum radyoda maç anlatırken. Dedi ben de bitirdikten sonra Zahir bana da bu görevi verirler. Döndüm İzmir'e geldim. Ankara'dan bir telex emri. Telex'in ne olduğunu biliyorsunuz peki. Bilmiyorum derdi seyircilerimiz de biliyor ama yani resmi yazışma yapılıyor. İşte Bülent Özveren'i pazar günleri Ankara'ya gönderin, uçakla gönderin, harçlığını verin dedi. Niye çağırıyorlar beni Ankara'ya? Efendim pazar akşamları televizyondaki spor stüdyosu programını sunmaya. Hayda ben her pazar başladım İzmir'den Ankara'ya gidip gelmeye ama maç anlatmaya değil televizyondaki programı anlatmaya. O sırada biz neden Eurovision'a katılmıyoruz diye düşündüm. Oturdum bir Eurovision'a nasıl katılabiliriz program taslağı çıkarttım. Bir gittiğimde onu da idareye verdim. Kabul edildi. Dolayısıyla üzerime ikinci büyük bindi.
Evet.
Bu arada yine Galatasaray'dan benim büyük abim Hıfzı Topuz, rahmetli İsmail Cem döneminden bahsediyorum. Bir telex emri de ondan acele Bülent'i Ankara'ya gönderildi. Ya da tekrar Ankara'ya git hafta içi bu defa. Bülent dedi biz canlı yayınlara başlayacağız. Sen canlı yayın yapar mısın? Nasıl yaparım hem de.
Evet.
Hiç yapmışlığım yok hemen hemen ama evet. Öyle bir hazırım ki canlı evet. Yayın yapmaya. Şimdi bakın Türkiye Radyoları 5 Ağustos 1974 tarihinde yepyeni bir düzene geçti. Evet. Ne demek bu? Evvelden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Van radyoları var. Her biri müstakil yayını yapıyor. Hı hı. O sabahtan itibaren merkezi Ankara'ya bağlanıyorlar. Büyük çoğunluğu Ankara merkezli canlı yayınları sunuyorlar. Günün belli saatinde ayrılıp da bölgesel yayın yapıyorlar. İşte ilk canlı yayınlar o vakit başladı ve onun şerefi bana ait. Bu bence Eurovision'dan daha önemli.
Eurovision da önemli ama.
Bence bu daha önemli. Onun için %2 fark zaten bu da giriyor.
Ama 40 yıla yakın siz sundunuz evet. Herhalde Eurovision'ları değil mi?
Doğru.
37 yıl mı kaç? Ben
yok 75, 2015 40 yıl. 40 tam 40 yıl. Evet. Ama bu da 40 yıl. 41 yıl bu radyo olayı. Dolayısıyla Türkiye birbirine girdi. Niye? Dedim ki her şey konser ve banttan giderken birdenbire canlı, şen şakrak, çok güzel şarkılar, türküler, halka yararlı, çok güzel küçük küçük bilgilerin verildiği bir program.
İlk sabah programları size ait o zaman.
İlk herhalde, bana ait. Ama benim şimdiki arkamdan meşhur. Hemen haftada üçün kadınlara dönük müthiş bir program yapılıyordu. Öğlen de canlı yayın yapılıyordu İstanbul'da. Akşam üzeri yine Ankara'ya, İstanbul ya da İzmir bir başka canlı yayın alıyordu. Halk da şaşırdı. O bütün o kuruluklar bitti. Birdenbire şakır şakır bir radyolar ortalığa çıktı. Yani radyoculuğun en önemli olayla bir arada şey de başladı. TRT 2 adıyla bir haber programları başladı. O sonra 92'de TRT FM'e döndü. Onu kaldırdılar.
TRT 2 kültür kanalı mıydı?
Kültür ve haber kanalıydı.
Haber kanalı,
radyo evet. Ama bahsettiğim 74 yılı.
Evet.
Bir de il radyoları vardı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de. Yalnız Batı müziği yayın yapar ama müstakil yayın yaparlardı. Onlar da bağlandılar birbirlerine. Hala devam eder. TRT 3 adını aldı. Bu TRT'nin geçirdiği en önemli gelişmelerden biridir bence.
Şimdiki radyo ve evet. Televizyonculukta çok seslilik, çok renklilik nasıl? Yani o zaman sadece TRT vardı tabii.
Şimdi bunu cevaplamak zor. Tabii çok iyi değil. Çok. Şimdi bakın Retike kayıtlı 550 tane televizyon var. Dijital platformdakiler hariç. Türkiye'de resmi kayıtlı.
Evet.
Ağrı Televizyonu, Fertek Televizyonu, Limburgaz Televizyonu yani bunlar dahil. 1050'ye yakında radyo var Türkiye'de. Bu resmi rakamlar. Şimdi bana karşısına geçip de devamlı izleyeceğiz bir televizyon kanalı gösteremezsiniz. Ben şahsen gösteremem. Ama haberlerde isim vermeyelim şunu tercih evet. ediyorum. Sabah yayınlarında isim vermeyelim bunu tercih ediyorum. Onlar nispeten fena değiller. Haberler ve o sabah yayınları fena değil. Fakat geri kalan dizi, dizi, dizi ve dizilerde şöyle. 15 saniye. 5 saniye bakıyor, 5 saniye ben bakıyorum. Niye? Çünkü 90 dakikayı aşması gerekiyor. İşte
çok doğru.
Tabii.
Evet.
Ve dolayısıyla ne oluyor? Allah'tan zabik dediğimiz bir olay var. Ben çok samimi söylüyorum. Ben bir akşamda 4 şeyi birden seyredebiliyorum. Çünkü böyle bakışmalar başladı, zıt diye ben başka bir tarafa. Reklam girdiğinde zıt diye başka bir tarafa. Yani öyle idare ediyorum. Bence çok başarılı değil. Yani bu yayın evet. stili başarılı bir yayın stili değil.
O neden kaynaklanıyor?
Niye? Araya gireceğim pardon. Biz kime yayın yapıyoruz? Türk halkına yayın yapıyoruz.
Evet.
Peki Türk halkının ortalama kültür seviyesi der de ilkokul değil. Artık değişti sistem. Ortaokul 7.
Evet.
Ortaokul 7'ye hitap ediyoruz biz ortalamada.
Evet.
Buna mı ihtiyacı var Türk halkının? Yoksa belli bir eğitim kültür programlarına mı ihtiyacı var? Bunun cevabı eğer buysa sizin burada yaptığınız doğru. Kültür ve eğitim programları yapıyorsunuz.
Evet.
Ama izlenmenizin çoğalması gerekiyor ki yararlı olun halkımıza.
Neyse ki çok şükür bizim izleyenlerimiz çok fazla.
Ne güzel. O zaman ticari kaygı evet. mı var? Rating kaygısı yani tabii. ondan evet. dolayı kalitenin tabii. düşüklüğü
tabii.
ve...
Tabii. Yani şimdi bakın ama bir dizinin maliyeti ciddi bir para. Yani rakamlar muhtelif ama 1 milyona kadar çıkıyor bir tanesinin yayını. Bu para nereden çıkacak? Gelen reklamdan. Peki reklam nasıl verilecek bir kuruluşa? Ratinglere göre verilecek. Aslında o reytingler ne kadar doğru çok ciddi endişelerim var. Üç kağıt yapıldı anlamında değil. Bülent Özveren ne yapıyor? Reklam girdi en azap öpür tarafa geçiyor. Ben inanıyorum ki Türk halkının büyük çoğunluğu da aynı şey yapıyor. Reklamla gidip işini görüyor bir yerde başka bir iş yapıyor. Ya da niye seyretsin aynı reklamları? Ha, arada bir hakikaten esprili reklam çıkıyor ama onu göreceğim evet. diye de ben reklamları doğru, evet. kendim mahkum eder miyim? İnanıyorum doğru, ki Türk halkının büyük çoğunluğu evet. da benim gibi zapping yapıyor. O vakit evet. ölçü ne? Ölçü şeyden gelen reyting ölçümlerinde görüyor. Bunun fiyatları da biliyorsa yükseliyor, alçalıyor. Ama biz eğer üçümüz bir patron olsak, bir şirket kursak neye bakacağız? Öyle programlar yayınlayalım ki reyting ölçümlerinde belli bir yerde olalım ki fiyatımızı evet. ona göre tayin edelim. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki 3-5 liraya saniyesi şey alınıyor, reklam alınıyor birçok kanalda.
Evet.
Buna da nasıl yürüyecek iş? Pahalı bir olay bu. Her şeyle pahalı bir olay.
Evet. Yani tabii bu reytinglerde belli bir kesimden faydalanarak yapılıyor değil mi?
Ölçü gayet basit. 2500 tane ev, Türk halkının %50'si D ve E grubunda. Yani bugün devletin rakamlarına göre açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan insanlar.
Evet.
%50'si de A grubu, B grubu, C grubunda. Nispeten düzgün yaşama imkanı olanlar burada. Fakat %50 burada olduğu için 2000 küsür tanenin 2000'e yakını da bu insanlardı. O çünkü o rakama göre dağıtıyorlar. E bugün C grubu, B grubu, A grubundaki insan evine zaten sokar mı o metreyi? People meter dedikleri aleti.
E tabi.
Sok ben, bana gelsin, sokma bana güle güle git derim. Kimlerde onlar o da belli değil ama %100 belli önemli bölüm D ve E grubunda. Peki bu insanlar hangi ekonomik şartlarda? Açlık sınırı ya da yoksulluk sınırında. İyi de sen bunlara istersen deterjan reklamı, istersen ciklet çikolata reklamı, istersen de otomobil reklamı yap. Alacak parası yok ki. Onlara reklam... Ben şimdi inanmıyorum reklamların reyting sistemine Türkiye'de. Katiyen inanmıyorum. Bir reklamcı evet. olarak da inanmıyorum. Ya bu mantıktan dolayı inanmıyorum. Ama onlar da diyorlar ki ne yapabiliriz? Neye oturtacağız bunu? Bir tek bunu reytinglere oturturuz diyorlar. Yapacak da bir şey yok.
Evet.
Yani bakarsan yok yapacak evet, bir şey yok.
Başka kriterler de bulmak.
Çünkü bana göre bu çok seyrediliyor. Nereden belli? İspat et. Nasıl ispat edeceğim? Aletikler.
Evet. Şimdi TRT'nin her zaman aslında bir farklılığı olmuştur.
Vardı.
Vardı. Özellikle haber spikerliği konusunda hemen anlaşılıyordu. Programdan önceki sohbetimizde de biraz bahsettiniz. Sıfır hatayla, bir hatayla bitiren haber.
Ne varsa bir evet. hata.
Şu anla kıyasladığınızda o farkı nasıl buluyorsunuz?
Söyleyeyim, bir gün açtım evet. radyoyu, 19 haberleriydi, arabadaydım. Tanımadığım bir ses başladı haberleri okumaya. Yüksüven hadi dinliyorsunuz. Tık diye bir hata yaptı. Yapmaması gereken bir hataydı. Çünkü hata yapabiliriz. Hiç karşıyım ben buna. Hata yapabiliriz ama iyi bir spiker prensip olarak okuyor çünkü. Benim gibi konuşmuyor ki hata yapmaya evet. çok daha müsait olsun şartları. Hata bir. Dedim say Bülent bakalım. 17 dakikalık program bitti. 47 tane hata vardı TRT 1'in 19 ana haber bülteninde. Böyle bir şey duyulmadı, görülmedi. Tabii. Efendim problem şurada. Açık ve net söylüyorum bunu. Benim Galatasaray'dan sınıf değil ama devre arkadaşım Altan Varol benle beraber o da kazandı. TRT'yi aynı dönemde ve o speaker oldu. Altan 18-21-24 nöbetine kaldı akşamlar. Ben de kalırdım onunla beraber. Bir radyonun yayını nasıl yönetiliyor göreyim diye. Otururdum Altan'ın yanında. Fermuar. Doğaldır ki. Altan bir ara bir kelimeyi hatalı söyledi. Bir kelime.
Evet.
Ertesi gün program müdürü adını verdim. Baki Suvaydıpoğlu bana Altan'ı gönderin. Altan gider oğlum sen dün akşam şöyle şöyle yaparken bir kelime söyledin, söyle bakayım onu bana bir daha, Altan söyler. Diyelim ki fark etmiş, doğruyu söyler. Ha, sen dün akşam onu öyle söylemedin. Yine yanlış söylüyorsa da, oğlum öyle söylenmez. Böyle söylenirdi, öğretilirdi. Kim evet. öğretecek şimdi Ankara'da bu hataları?
O fark nasıl anlaşılacak?
Kim öğretecek? Bunun cevabını isterim. Evet. Bilen var mı? Estağfurullah.
Tabii önceden radyoda özellikle, yani görüntü olmadan bir ses duyulduğunda ve haber dinlendiğinde hemen o TRT kökenli olduğu anlaşılıyordu evet. o kişilerin.
Her şeyle. Ama şu an artık rengiyle, evet. temposuyla. Şimdi bakın açık ve net bir ifade. Ben bir daha söyleyeyim. Ben spikerlikle alakam yok benim. Spor spikerliğiyle var.
Ama bir ders veriyor muydunuz?
Sunuculuk dersi sunuculuk veriyorum. Sunuculuk dersi veriyorum. Başka bir şey konuşalım. Spiker ne demek? To speak'ten geliyor değil mi? Konuşmaktan, konuşan konuşucu. Ben geçen yıl TRT'nin 50 yılı münasebetiyle 50 yıllık kutladı geçen yıl TRT. TRT'nin 50 yıllık belgeselini yaptım. Yani belgeseli başlarken de 6 Mayıs 1927'den ilk radyo yayınından kaptırdım. Hatta daha öncesinde de dünyada ilk radyo yayınından kaptıracağım. Ara yok. Bilinmiyor tarih. 1907 yılında New York'ta yapıldı. Yok böyle bir bilgi. Ne var? 1906 yılında Massachusetts'ten bir radyo sinyallerinin üzerine müzik bindirilip gönderildiği biliniyor. Hatta İskoçya'da bu dinlenmiş. Oradan başlıyor bu olay. Şimdi radyoculuğun tarihine baktığımız zaman da böyle geliyor. Dur ben nereden kaptırmıştım bunu? Konuşunca kafam karışıyor.
Spiker.
Bilmediğimiz bir tarihte diyelim 1909 tarihinde diyelim tahmini olarak New York'ta muhtemelen Bay John ya da Bayan Mary mikrofona geldi. Hi good morning my name is John I'm very pleased diye başladı konuşmaya. Konuştu. Spiker dediler. Çok doğru konuşuyor. Şimdi bizde her şey belli. 6 Mayıs 1927 yer büyük postane 3. kat ilk radyo yayını yapılıyor. Benim Galatasaray'dan büyük abim Eşref Şefik mikrofona geldi. Verir misin bana lütfen elindeki tableti?
Tabii.
Bir ara. Bunu bir A4 kağıt kabul edin. Elinde A4. Burada da mikrofon. Alo alo. Muhterem Sami'in. 27'de dinleyici değil Sami'in deniyor. Okumaya başladı. Okudu. Sonra gerekenleri okudu. Speaker dediler. Ne alakası var? Reader okuyor. Dikkat et. Reader.
Evet.
Ben speaker. Ben konuşuyorum. O anlamda. Şimdi bana versen bir tane metin burada. İşte tecrübeyle okurum. Ama iyi okuyacağımı zannetmiyorum. Böyle bir deneyimim yok, böyle bir eğitimim yok. Çünkü ayrı bir eğitim bu.
Evet.
TRT'de spikerler, TRT'de özellikle bu eğitimi çok çok çok iyi alırlardı. Son zamanları bilmediğim için kötümser konuşmak istemiyorum. Dolayısıyla da çok iyi okurlardı. Şimdi bakın bir başka fark da ortaya çıkacak. Ben şu ana kadar konuşurken iki şeyi hiç yapmadım. Sabaha kadar oturup konuşsak o yapmadığım iki şeyi katiyen yapmam konuşurken.
Ne yapayım?
Onu koy kenara. Ben eylemem. Daha önemli bir şey yapmıyorum. Bence çok daha önemli. Benim ağzımdan tek yabancı kelime çıktı mı?
Doğru. Evet, çıkmadı.
Çok doğru evet.
Tek yabancı kelime. Dört kelimeli ifade ederim ben bunu katiyen siyaset yok. Ben Türk'üm, Türkçe konuşurum.
Tabii ki.
Efendim bundan 3 sene kadar önce Sayın Başbakan, Sayın Erdoğan, bir akşam televizyondaki yaptığı konuşmalardan birinde dedi ki, bu ülkede 36 değişik etnik gruptan insan yaşıyor. Ben şaşırdım çünkü 20 civarında tahmin ediyordum. Ama madem ki Başbakan söylüyor, doğrudur. Peki benim anayasaya göre resmi dilim ne? Türkçe.
Evet.
Peki bu 36 değişik etnik gruptan insanlar birbiriyle nece anlaşacaklar? Bir Çerkezle, bir İstanbul Ermeni, bir Arapla, bir Bulgar Poma, bir Azeriyle bilmem kim?
Türkçe.
Türkçe. Demek ki biz öncelikle hepimizin bu ülkede ana dilimiz ne olursa olsun. Etnik yapın her şey olabilir.
Tabii ki.
İftar eder tabii sonunda. Ki. Ama senin Türkiye'deki resmi dilin Türkçe ve birbirimizle Türkçe konuşmamız gerekiyor. Hangi Türkçe? Günümüzün geçerli Türkçesiyle. İçine şöyle laflar katarak değil. Altı son günlerin önemli konseptlerinden biri de yeni trendler yakalamak. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Çok doğru.
Sen de sen anladın. Seyirci anladı hiçbir şey. Ama bunu Türkçe ifade edersem anlarsın ve bana cevap verirsin. Computer diyene çok sinirleniyorum. Otomobil Türkçe. Telefon Türkçe. televizyon Türkçeniye girmiş zamanında,
evet,
yerleşmiş ve en cahilimiz bile bu lafları kullandığı vakit neden bahsettiğini anlıyor. Bunlarda hiçbir sorun yok. Ama birisi illegal dediği anda ben deliriyorum. Yasa dışı ayol. İllegal Fransızca. Legal Fransızca, yasal. Niye onları kullanıyorsun? Bu konuda detayları birazdan vereceğim diyor. Ayol, detay Fransızca. Amerikalı aynı kelimeyi detail diye konuşuyor. Bende ayrıntı diye çok güzel bir laf var. Haklı mıyım, haksız mıyım?
Çok haklısınız.
Ben Türkçe konuşurum.
Çok da güzel konuşuyorsunuz. Evet. Zaten bunu bütün Türkiye'de biliyor maşallah. Evet.
Tek dil olmanın da önemi.
Efendim?
Tek dil. Tek dil bütünlüğünün olması
evet,
Türkiye'mizde.
Ama şimdi
bundan
bakın.
Bundan taviz verilmemesinde.
Ben hep şu örneği veririm öğrencilere. Biraz evvel konuştuk ya onu. Keşke bundan 40-50 yıl önce de video olsaydı. Ve ben İzmir'de çalışmaya başladım ya. Özel ve resmi okullara gidiyordum. TRT'de pek yani onlara TRT hakkında biraz bilgi veriyordum. Sonra bir radyo programı çıkartıyordum oradan. Nasıl yapıyordum o konuşmalar, anlatımları? Öyle bir eğitim almadım. Ama yıllar geçtikçe doğruların ne olduğunu, yanlışların ne olduğunu anlayıp beden dilinizi nasıl kullanmanız gerekiyor. Çok önemli. Ses renginizi, renk demeyelim de temponuzu ne yapacaksınız? Biraz evvel tempoda kaldık. Ben ortalama dakikada 90 kelimeyle konuşuyorum. Şu anda evet, bu program boyunca 90. Ama ben haber spikeri olsaydım 115-120 ile okurdum. Çünkü iyi bir haber spikeri o tempoyla okuması gerekiyor. Bunlar da yok. Açıyorsun TRT'yi. 115-116 aferin. Açıyorsun 90'la okuyor haberleri. Olmaz böyle bir şey. Her şeyin kendi dinamiği var. O şekilde yürümesi gerekiyor.
Bir de çok çok yavaş okuyanlar var. Bazı haberlerde özellikle.
Ama ya olmaz.
Yani böyle farklı bir ses tonu vererek yani.
Şimdi bakın,
o insanların
bu ülkede adını verebilir çünkü müspet anlatacağım şey. Başbakanlık yapmış ama önce vermeyeyim adını. Bizzat başbakanken bir akşam İstanbul'da kaldı otelden, aldım arabayla. Semtende apaplımız var, Soğan Ağlı o da. Aslında Rizeli. Bir yere götüreceğim. Çok gizli bir konuşmalar yapılacak. Bana da güvendiler, sen getir dediler. Ben de aldım, gidiyoruz. Dedim ki Sayın Başbakan, halk diyor ki, Sayın Başbakan konuşurken araya reklamlar giriyor. Ciddi misin dedi. Ben söylemiyorum. Halk söylüyor ve halk haklı. Ne demek bu dedi. Dedim dakikada 40-50 ile konuşuyorsunuz. Ne yapmam lazım? 80'lere 90'lara çıkmanız gerekiyor. Aynı zat 2002'deki seçimi kaybetti. 2007'deki seçimi kazandı. Ekranda bir gördüm baba benim gibi. Mesut Bey'den bahsediyorum.
Evet. Eğitimin önemi.
Eksiğin varsa evet, eğitimini al. Hızlı konuşuyorsan da evet, mümkün bunu indirmek.
Tabii.
Eğiliyorsan, bakın ben niye eğilemiyorum, alamıyorum biliyor musunuz? Bence onun sebebi şu. Bir defa herhalde bir parça Allah vergisi var. Onu koy kenara.
Evet.
Ama ben spiker değilim. Ben konuşurken hata yapabilirimin rahatlığı içindeyim. Yapsam ne olur? Şu ana
tabii,
kadar da belki de yaptım birkaç hata. Ne olur altın? En fazla yakalayan olursa özverene bak. Şurada bir hata yaptı der. Hiç önemli değil bence. Şimdi spikerlerdeki problem ne? Çok iyi okumayı öğreniyorlar. Vurguyla söylüyorum bunu. Klasik müzik metni veriyorsun takır takır. Çocuk programı takır takır, şiir programı takır takır. Fakat iş konuşmaya geldi evet, vakit. Ya ben şimdi hata yaparsam negatif duygusu zorlamaya başlıyor. Ve bir, tempo düşüyor. İki, efendim benim adım Bülent Özveren, ben İstanbulluyum diye düşük tempo ve eylemeyle başlıyorlar. Hata yapmamak uğruna. Hep de yapın ya ama 47 tane yapmayın. O yanlış bir şey.
Evet.
Revizyonda siyasi şey hep söz edilir. Siz tabii artık duayenisiniz onun. Hani puanlamada ülkelerin birbirine şeyi vermesi. Biz bir tanesine katılmadık son.
İki tane. Birine katılmadık. Yani evet, hem Kopenhag'da yapıldı galiba hem de
İsveç.
İsveç'ti. İsveç arkalarında Kopenhag'da yapıldı. Ama benim bir huyum var. İş bittikten sonra benim için iş bitiyor. Birçok şeyi evet, unutuyor. Her şey bilgisayarda var çünkü.
1975'te başladı.
Başladık.
Sizinle başladı. Çünkü
benim önerimle
fikir
başladı.
Önerinizle evet, başladı. 2012'de mi siz bitirdiniz?
Ben 2012'de TRT'de kapattı zaten.
Evet.
Kapattı. 2012'de. Şimdi orada Sayın Genel Müdür'ün haklı olabileceği bazı yerler vardı. Nedir onlar? Efendim şimdi Eurovision başladığından bu yana 5 kurucu büyük Avrupa Yayın Birliği'ni kuran Büyük Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya. Eurovision'a katılmaya karar veren ülkeler bir katılım parası öderler İsviçre frangı üzerinden. Bu paralar da ülkelerin coğrafi büyüklüğü ve ekonomik büyüklüğüne bağlı olarak yükselir ya da düşer.
Evet.
Bu beş ülke en büyük toprağa sahip, en büyük nüfusa sahip, en büyük ekonomiye sahip bol paralar ödediler. Türkiye ödedi ama bu paralar daha düşük miktardı. 2004'te İstanbul'da yapılırken ilk defa yarı final uygulaması kondu. Evet. Bak babalar dediler ki biz the big five'ız, beş büyüğüz ve ona parayı veren düdüğü çalanlar diyorum. Haklı. Kötü anlamda üç parayı vermişler, düdük çalıyorlar. Biz abi final milal anlamayız. Biz direkt finale katılırız, yarı finali anlamayız dediler. Şimdi Sayın Genel Müdür dedi ki o tarihte niye böyle?
Evet.
Ben mesela şuna da karşıyım. İkinci Dünya Savaşı bitti. Galip devletler Birleşmiş Milletleri kurarken Güvenlik Konseyi'ne 5 tane daimi üye koydular. Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin. Evet. Önce milliyetçi Çin, sonra komünist Çin geldi. En ufak bir olayda, en ufak bir şey veto dediği anda bitti duruyor her şey. Bunu Sayın Başbakanlığı da geçen söyledi. Dünya beşten büyüktür lafı bununla ilgilidir. O tarihlerde tamam savaşı takip eden 15-20 yıl, 30 yıl. Bugün Japonya nerede? Hindistan dev gibi geliyor nerede? Brezilya o taraftan geliyor nerede? Bu böyle mi devam edecek hep? Bunun da değişmesi gerekir bana göre de. Şimdi burada haklı gibi. İki, son 3 yıldan bu yana oylamada da bir değişiklik yapıldı Eurovision'da. 2000'den itibaren yalnız SMS'lerle, halkın verdiği oylarla gidiyordu. Son 3 yıldır %50 halkın verdiği oylar, %50 de profesyonel jürinin verdiği oylar.
Evet.
İkisinin ortalaması. Bu biraz bizim aleyhimize çalışmak durumu vardı. Buna itiraz etti, niye bu yapılıyor diye. Ama hata şuradaydı. Bunu kendisine de söyledim. Efendim tek başınıza bunu söylediniz. Ama bu cevap bulmayacak. Neden 5-10 anlaşabileceğiniz bu konuda hemfikir olduğunuz ülkeleri alıp daha böyle bir evet. büyük grup halinde çıkmadınız? Böyle uygun buldum dedi. Pek güzel. Katılmama kararı uygulandı. Peki niye yayınlamadın diye sorarım ben şimdi. Yayınlamadılar.
Evet,
yayınlar yok. Türk halkı seviyor, seyrediyor. Evet. Geçen sene yayınlanmadı. Bu sene galiba genel müdür değişti. O zaten seneye katılma kararını açıkladı. Prensip kararını açıkladı. Çünkü onun formaliteleri var. Yayınlayacaklar mı bilmiyorum. Ama bence yayınlanması gerekiyor. Ama ben de şimdi şu soruyu soruyorum. Ne değişti de katılıyor Türkiye? Bir sene önce itiraz ettik. Bunlar yanlış diye. Değişen sıfır. Hiçbir şey değişmedi. Yani boş boşuna 2 yıl TRT'yi dışarı çıkarmış olduk. Yanlışlıktan dönüldü ama yine o da bir kârdır.
Evet.
Evet. Peki sizin sunumunuz olmadan nasıl bir Eurovision olacak acaba? Katılırsak.
Şimdi hiç bilmiyorum. Biraz evvel söylediğim gibi ben gittiğim vakit oraya dersim. Ben bir defa şu dersim ben çok iyi çalışırım. Ben buraya gelmeden önce yapacağımız muhtelif konuşmalara karşı kafamdan neler söylemem gerektiğini tabii ki geçirdim. Ezber yok. Hatırlama var. Herhalde bunları konuşuruz, herhalde ben de bunları anlatırım olayı var. Dersimi çalışırım. Onları yazılı hale getiririm. Çünkü niye? Unutabilirsiniz bir şey. Bir an tık unut. Neydi bu diyene kadar? Bir göz ucu yayında da canlı yayında da olsa elinde kağıtta varsa bir şey. İsim, tarih. Bu kadar. Bir saniye göz indirdi kaldırdın devam edersin. Yoksa elinde bilgi belge. Nasıl? Efendim dur bakayım hatırlamaya çalışacağım. Bir aptal evet, saptal evet. laflar. Ben dersimi çalışırım. Sonra konuşarak anlatırım. Okumam. Metin yoktur önümde. Bilgiler vardır. Ama o bilgileri nasıl ifade edeceğimi tabii ki kafamda şekillendiririm. Sinopsisini yaparım. Senaryosunu yazmam. Akış planımı yaparım. Ve ya Allah deyip girerim lafa. Endişe etmediğim için de hata yapacağım diye sanıyorum pek hata olmadan düzgün düzgün anlatmaya başlıyorum. İnsanlar bunu anlıyor.
Doğallık zaten etkileyici. Yani.
Şimdi bakın evet. hafif siyasi olacak ama katiyen kötü bir amaçla söylemiyorum. Ne lehte ne aleyhte o anlamda söylemiyorum. Şu anda artık grup toplantıları bitti. Meclis kapandı çünkü. Salı günleri malum sabahları toplantılar yapılır. Televizyonlarda bunları yayınlar. Sayın Erdoğan başbakanken hatırlayın prompterları vardır. Oraya bakarak evet, konuşuyor. Hiç itirazım evet. yok bunlara.
Evet.
Öyle bir ekip var ki arkada. Öyle bir metin yazıyorlar ki konuşma metni. Konuşturuyorlar onu. Mesleğinden gelen, vaizlikten gelen tecrübeleri de var.
Evet,
yılların getirdiği birikimler evet. de var. Sular seller gibi. Tek kelimeyle sular seller gibi. Bir saat sonra da çok takdir ettiğim bir başka genel başkan Sayın Devlet Bahçeli. Onda da prompturlar var. Biz zaten bu konuda söylemiştik ki, açık ve ne söylüyorum, benim bir tane oyum var. Hiçbir partiye bağlı değilim. İçimden geliyor ki MHP'ye oy vereyim. Yaptığı bazı önemli şeyler vardır bana göre. Veremiyorum. Ya bana başka bir şey lazım buraya. Konuşan lazım. Daha sempatik lazım. Aradaki fark bu. Bir taraf kazanıyor. %40'lara çıkıyor. Evet. Bir taraf da %115'lerde kalıyor.
Evet. Çok vurgunuz da, hitabın evet. Şeyin evet, öneminde.
Önemi, evet. Çok önemli. Çok. Çok önemli. Erdoğan çok başarılı o anlamda.
Tabii.
Benim hatırladığım Türkiye'ye gelmiş muhtemelen en iyisi. Bu anlamda. Televizyondaki yapılan konuşmaları bize nakletmesi anlamında. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem.
Tabii. Yani halkın da anlaması.
Anlıyor. Ona göre ama bazen illegal diyor. diyor.
O zaman Bülent Bey biz önceden özür dileyelim. Hatalarımız olabilir.
Ha, estağfurullah. Fark edip aa ben niye illegal dedim? Evet. Dert değil, halk anlıyor. Halkın büyük çoğunluğu anlıyor. Yarısı anlamıyor ama büyük çoğunluğu anlıyor ben. Yasal. Yasa dışı bu olay. Bunu kendi kendinize yaptığınız anda bütün o saçma sapan kelimeler çıkacak hayatınızda. Çok önemli iletişim kurmak. Bizim mesleğimizle iletişim kuruyoruz insanlarla. Çoğu zaman tek taraflı. Yani bizler konuşuyoruz, oradan cevap almıyoruz. Amacımız ne? Söylediğimiz her şeyin net anlaşılır olması. İstersen bir sene şimdi başladın Fransızca konuşmaya. E kim anlayacak? Halkın %5'i ya biliyor ya bilmiyor. Ne kıymeti kaldı bunun?
Tabii.
Bir gösteriş mi yapacağız burada? Çok ya da doğru. Sizinle İngilizce konuşmaya başlayalım. O değil. Anlaşılır olmak, gereksiz kelimeleri kullanmamak. Ben bu özelliğimi ön planda tutarım. Diğerini söylediğim gibi Allah vergisi ya da benim uzun yıllardan gelen deneyimle kazandığım şeyler bunlar. Ben bir de eylemem olamam.
Duru bir Türkçenin karşılığı da bu anlattıklarınız olmuş oluyor.
İşte o kadar.
Kesinlikle evet.
O kadar.
Yazarların da öyleleri başarılı ve daha çok okunan oluyor. Yani arı Türkçe ile anlaşılır.
Tabii.
Kısa cümleler anlaşılır Türkçe.
Ama bakın bazı öz Türkçe'ye meraklı olanlar var. Şu üç tane kelime vardı.
Evet.
Kelime demeyelim de. Ama halkın şeyi bunlar. Uydurmasıdır. Hava konuksal avrat. Hostesmiş. Hayır, Türk Dil Kurumu'nu teklif etmedi. Çok oturgaçlı götürgeç otobüs.
Hiç yerleşmedi
ama
böyle
bunlar,
şey.
Hayır, bunlar evet. Türk Dil Kurumu koymadı zaten.
Evet.
Halk uydurdu bunları. Evet. Ulusal düttürü, milli marş. Şimdi Türk Dil Kurumu zaman zaman müthiş kaliteli işler yapıyor.
Evet.
Çalışıyorlar, karar veriyorlar ve öneriyorlar. Bundan yıllar önce yaptıkları bir çalışma var. İl bay, ilçe bayı teklif ettiler. Ne demek?
Vali...
Kaymakam. Çıkarttınız ya da biliyordunuz. Türk halkı benimsemedi.
Tabii.
Ben hiçbir yerde il bay demedim. Hiçbir yerde ilçe bay demedim. Demem çünkü anlamayacağım.
Anlaşılmayacak.
Teklif çok güzeldi. Halk benimsemedi. Mesela öz çekim dedi selfie yerine.
Evet.
Tutar gibi oldu. Kullanıyor halk. Kullanmazsa eğer o da geberecek affedersin. Bitti. Yani bu sistem doğru ama başka bir sistem çok yanlış. Şu.
Evet bizim dilimizde.
İşaretler nerede?
Osmanlıca, Farsça yerleşmiş kelimeler var. O zenginleştiriyor
ama onların
zaten.
Bir kısmı Türkçe'ye girdi. Vali kaymak.
Kabul gördü evet tabii.
Onlar Türkçe. Batıdan da gelişti. Otomobil, televizyon, telefon gibi var. Onlar Türkçe. Benim derdim orada değil. Yazarken ya da şöyle. İstanbul'un bir semti vardır. Meyve sebze oraya gelir Anadolu'dan karşı tarafta. Bilir misiniz neresi orası? R-A-M-I. Nasıl okursunuz bu kelimeyi? R-A-M-I.
Rami.
Niye Rami? Orada Rami yazıyor.
Şapkası kaldırıldı içine.
Hayır, ama yok şapka zaten yoktu ki. Efendim İstanbul oraya Rami demişler.
Evet.
Şimdi altı. Allah korusun. Bugün Anadolu'muzun dağlık herhangi bir uzak taraflarında bir yerde bir olay çıksa ve haber gelse ki bu köyün adı R-A-M-I. Nasıl okurdun önüne geldi anda bu metin? Rami diye okurdun. Çünkü orada yazan Rami. Bunu Rami diyorsun çünkü öyle söylendiğini bildiğin için.
Öyle, evet.
Öyle bir dil olmaz kardeşim. Eğer uzuyorsa tık sağa doğru bir tane uzatma işareti. Kısa kesin, açık E kapalı E'de. Tık sola doğru açık E. Şapka. Halam hala gelmedi.
Yabancı
yazarken ne? Evet. Halam, hala gelmedi.
Evet.
Yazarken o. Peki hala nereden çıkıyor? O ağlar ne? İnceliyor, uzuyor.
Fransa'da var mı?
Olmaz mı?
Tabii.
Bende de olması gerekir. Burada Türk Dil Kurumu'nun büyük eksikliği var. Bunların mutlaka elden geçmesi ve Türkçe'de de sağ şapka var bir ara.
Evet.
Şapka var. Ama bir var bir yok. Olmaz. Bizler bunları İstanbullular olarak doğru duyduk, doğru konuştuk. Sonra bir ara bunlar olduğu için onların ne olduğunu anladık. Yani eğitim olarak anladık ve doğru konuşuyoruz. Peki benim torunum 4. sınıfta şimdi. Benden öğrenmese nasıl öğrenecek bunların nasıl olduğunu, nasıl bittiğini? Çok hata var. Yani Türkçe şu anlamda zayıf günlerini yaşıyor bana göre. Birilerinin el atması lazım. Birileri ben ve Attila Sarıkayalı, bu konuda uzman bir arkadaşım, bunun kitabını yazdı. Çok da güzel bir şey yaptı. Anlatıyor. Bir tane, iki tane CD koydu arkaya. Orada da gösteriyor sesli olarak neyin ne olduğunu.
O zaman
bir toplantı yaptık. Kuş Dili Eğitim Merkezi'ndeydik o sırada. Ben toplantıya girdiğimde şükürler olsun dedim. Bu kadar maddi manevi emek verdik. Kameralar. Gülgün Feyman, doktor ben. Oturduk, anlattık kısa kısa. Ben işin bu boyutunu anlattım. Fransa'dan örnekleri verdim. Türkçe'de bunlar eksik, yapılması gerekiyor diye. Bizim derdimiz dikkati çekmek dedik. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da gitmesi gereken her kesime raporlar gönderildi.
Evet.
Cepten kargo paralarıyla. Sonuç? Hiç seyredilme ya da çok az seyredilen birkaç kanalda küçücük bir haber.
Tabii
birkaç köşe yazarı ki arkadaşım iki gün sonra not. Özveren tebrik ederim. Çok güzel bir çalışma.
İki satır.
Öyle mi? O bak, kimsenin umurunda değilse sen Bülent kendi işine bak. Kendi olayını düzgün yapmaya bak. Burada da görevini yaptın. Vatandaşlık görevini yaptın. Yol göstermeye çalıştın. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan, Sayın Hükümet'ten, Sayın YÖK'ten, Sayın bilmem kimden, Sayın Profesörler'den, Rektörler'den, Dekanlar'dan bir Allah'ın kulu telefon açıp arkadaşlar nedir bu olay demedi bize. Orada kapatırsın, ben kapattım. Çünkü geçenlerde doktor dedi yeniden yapalım, yok dedim. Bitti, yaptık.
Demin güzel bir şey söylediniz zaten, dil üzerine konuşuyoruz. Dilin birleştirici rolü ülkemizde de tabii, yani Osmanlı çok geniş topraklardan, çok farklı etnik kökenlerden geliyor aileler. Farklı ana dili olabilir dediniz ama resmi dil ve birbiriyle anlaşabilme dili, iletişim kurabilme dili Türkçe. Bununla birlikte bizim milletimizin bütün hepsine ait olan manevi özellikleri, milli özellikleri, yine birleştirici olan diğer özellikleri de
tabii,
dil gibi özen ile o değeri vermek, onları korumak, yükseltmek
tabii
gerekir değil mi?
Şimdi bakın, bazı şeyler var ki çok tuhaf gibi ama son derece mantıklı. Bilmiyorum izlediniz mi Muhteşem Yüzyıl dizisini? Bana göre Türkiye'de yapılmış. 3-5 doğru, güzel, içindeki şeyler, anlatılan hikayeler, onlar ayrı.
Evet, o gerçek tarihe bağlı kalınarak.
Ama çok değil zaten. O başka boyutta. Ama orada da göstermeler yapıyor. Ama dekoruyla, kostümüyle, metniyle, oyunculuğuyla, ışığıyla, her şeyle gayet başarılı bir diziydi. 5 milyon kilometre kare Osmanlı'nın toprağı. Bütün Balkanlar, bütün Güney Rusya,
evet,
bütün Kafkasya, bütün Orta Doğu, bütün Arabistan, bütün Kuzey Afrika. 3 evrensel dinden insanlar yaşıyor. Hristiyanlardan Ortodoks var, Katolik var, Protestan var burada. Müslümanlardan 2 tane önemli, Alevi, hatta 3 Şii ve Sünniler yaşıyor. Musevilerde tektir olay, yani mezhep yoktur. Kaç tane etnik gruptan insan yaşıyor. Nasıl birleştirecek? Osmanlı mühim şey dedi. Ay yarabbim, kelime tutup.
Gelir.
Herhal Osmanlı tabası diye.
Evet, evet.
Kimlerse Osmanlıyım ben diyor ya. Ümmetindenim. Adın ne Alex? Neredensin? Osmanlı ümmeti. Alin ne Ali? Osmanlı. Alin ne Dimitri? Osmanlı. Başka türlü bir arada tutamazdı.
Evet, orayı. Efendim.
Küçüldü, küçüldü, küçüldü, küçüldü. Hala Türklük, Türkçülük hiçbir şey yok ortalıkta. Düşün ki Kanuni zamanında İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda, Divan'da resmi dil Farsça, pardon babasının zamanında, Yavuz Selim zamanında, aynı dönemde Tebriz'de Şah İsmail'in Divan'da resmi dil Türkçe. Çünkü adam Azeri Türk'ü. Ders olması lazım ya.
Evet.
Ben de Türkçe orada Farsça olması.
Farsça, evet.
Ne kadar önem veriyor saray. Niye? Güzel bir dil Farsça. Edebiyat dili, şiir dili. Yani Türkçe'ye önem veren yok. Türklüğe önem veren yok. Altı son Padişah. Vahdettin.
Vahdettin, evet.
Türk kanı hiç önemli değil benim için bunlar ama gerçek anlamda %0.02 herhalde. Çünkü gelen bütün kadınlar başka ırktan geliyorlar, başka kandan geliyorlar. Türklükle alakası yok Osmanlı'nın zaten o anlamda. Ne vakit başlar? Ziya Gökalp'le başlar Türkçülük kavramı. Türk Dil Kurumu'nun varlığıyla da iş başka boyuta gelir. İyi de artık bugüne geldiğimize göre Türkçemize sahip çıkalım diyorum ben. Osmanlıca diye bir şey geldi ortaya.
Evet.
Şimdi ben muhtemel ki şöyle lügatlar var piyasada. Osmanlıca Türkçe lügatlar. 5-6 müellifin var. Ben ve arkadaşlarım Allah rahmet eylesin Ferit Debellioğlu'nun çalışmasını tercih ederiz. Oturdum bir yaz günüydü. 65 bin yakın kelime var. A'dan Z'ye 65 bin kelimeyi taradım. Ben kaçını anlayıp konuşabiliyorum diye ben. Yaklaşık 4500 tane çıktı. Benim rahmetli babam kültürlü bir zattı. Paris Sorbon'dan mezun, mimar. Osmanlı evet. zamanından geliyor. Muhtemelen 14-15 binini anlayıp konuşuyordu. Şimdi bakın, kültürlü Şefik Bey'den kültürü kendine yeter Bülent'te 4'te 1'e indi. Niye? Çünkü Türkçe o sırada inledi kendini. Şimdi sizlerde bunu baksak muhtemelen 1500'er civarında olabilir.
Evet.
Belki de mesleğinizden dolayı 2000 olabilir. Ama sokaktaki halka dönsek bu 1000 civarında. Benim torunum 10 sene sonra bunun 500'ünü anlayıp konuşacak.
Evet.
Çok güzel. Türkçe kendini mantıklı ve olumlu bir şekilde yeniliyor.
Yenilmiş evet.
Çok güzel. Mahrukat ne demek? Müşkirat ne demek? Benim zamanımda vardı.
Evet.
Bir tanesi yakacak, bir tanesi içecek demek. Müteselsin ne demek? Müstahsin ne demek? Müstehlik ne demek? Hepsi benim çocukluğumda, gençliğimde vardı. Üretici oldu, tüketici oldu. Bunları evet. biz yapmadık. Türk Dil Kurumu yaptı. Araştırdı, buldu, doğrudur dedi ve üretmekten üretici, tüketmekten tüketici gibi. Şimdi böylece Türkçe yeniliyor. Zaten dünyada hiçbir dil yok ki %100 arı olsun.
Evet, tabii.
Mutlaka ekonomik sebeplerle, komşuluk sebepleriyle, teknolojik sebeplerle etkileşim var. Ben orada varım. Ama lütfen kimse kompütür demesin. Bilgisayar gibi çok evet. güzel bir kelime var.
Çok doğru.
Efendim benim bir tane sanal kırbacım var. Size de birer tane vereyim. Değerli seyircilerime size de vereyim sanal kırbaçta. Kim ki gereksiz yere yabancı kelime kullanıyor. Şak. Sanal acıtmaz.
Dil doğru, gibi evet. biz tabii Müslüman bir toplum olarak çok yüce değerlere sahip etnik gruplar da olsa hepsi
tabii.
O yüzden 600 yıl dünyada
tabii.
birleştirici
tabii.
bir
tabii.
örnek devlet olmuş. Mesela Avrupa Birliği diyoruz ama Avrupa mesela İtalyan Birliği, Alman Birliği oluşmadan evvel bir imparatorluk Osmanlı ve onlar bizi inceliyorlardı.
Hı?
Yani o kadar toplumu farklı etnik kesimi nasıl bir arada tutup yaşatabilip o sosyal yaşamı.
Çok büyük işler başarmışlar.
Machiavelli'lerin yani. Keşifleri tabii, onlar gelip tabii. burada onları inceliyordu.
Tabii.
Sonra Avrupa'nın kurulmasında hatta Batı Avrupa'nın kurulmasında bir rol oynadı evet. bu Osmanlı incelemeleri. Yani mesela Avrupa Birliği, birlik güzel bir şey. Yani Avrupa
çatırdayan bir birlik.
Yani insanların zaten ayrı ayrı olacağına birlik olmaları, birlikten barışın evet, çıkması, birlikten hani sevgi barış işte gücü çıksın. Barış çıksın değil mi? Yani birliğin maksadı o.
Tabii, tabii.
Ekonomik
tabii, her yönde.
Güzellik olsun. Yani insanların ruhunda buna eğilim var zaten. Yani ayrıştırmadan ziyade birlik. Yani bizim ülkemizin
doğrudur.
Ve bölgemizin ihtiyacı olan bir birlik. Bu şekilde insanların birlik beraber içinde olmaları ayrıştırmadan ziyade birlik değil mi? Bereketi.
Evet.
Şimdi biraz ülkenin, bizim ihtiyacımız var buna ama biraz koptuk birbirimizden bazı sebeplerden dolayı inşallah ilk fırsatta
tabii.
tekrar birliğimizi sağlarız diye ümit ediyorum. Çünkü ihtiyacımız var buna. Ayrışmamamız gerekiyor. Çok doğru söylüyoruz.
Evet.
Aynı partiden olmaya mecbur değiliz. Ben Galatasaraylıyım. Bu kadar çıktım Galatasaraylı yaptılar beni. Hiçbir zaman fanatik olmadım. Ben Galatasaray'ı tutuyorum. Sen Fenerbahçeli. En yakın arkadaşların Fenerbahçeli. Sevişiriz, koklaşırız. Ne yapmayız? Bunun kritiğini yapmayız. O beni Fenerbahçe'ye getiremez. Ben
evet.
onu Galatasaray'a getiremem. Bitti. Anlayış göstereceğiz birbirimize. Bu da onun gibi AK Partili olabilir. Şerefli. Depli. Hay hay. CHP'li. Aferin sana. Hı. Neyse yani. Ama birliğimizi, beraberliğimizi, asgari müştereklerde birleşmemiz
çok
şart.
Evet.
Şart. O bakımdan gidişan inşallah. Hiçbir siyasi başta söylemiyorum. Arkadaşlar Ben ilk defa 61'de oy kullandım. O günden bu yana da bütün seçimlerde hep olduğum yerde, kayıtlı olduğum için bulunduğum yerde ama yerel seçimler, ama genel seçimler oyumu kullandım. Katiyen aynı partiyi kullanmadım. Üç değişik partiyi kullandım. Biraz evvel söyledim. Ben partici değilim. Açık ve net. Ben sosyal demokrat görüşlere inanan bir kişiyim. Ama benim böyle bir partim yok şu anda Türkiye'de. Ama yakındır, uzaktır. Neyse bir oy veriyorsun. Düşün. Üç partiye oy verdim. Şimdi bu dönemde de sonuçlar bakımından, sonuçlardan bahsetmiyorum. Ama şöyle olursa bu olabilir mi? Böyle olursa bu olabilir. Ya burada ne olur? Son derece girift, karışık bir ortamdayız. Ben herkesten şunu istirham ediyorum. Eğer fanatik olarak, tutkulu olarak bir partiye bağlı değillerse, hiç önemli değil hangi parti oldu. Bir akşam önce herkes oturup düşünmeli. Ben yarın gittiğim anda sandığa ne yapmalıyım? Kim için? Kendim için, ailem için, ülkem için. Şart değil illaki daha bir sempatiyle baktığım partiye oy vermek. Evet. Sana göre doğrusu neyse sonuçlara bakımından ona göre oy verilmesi çok önemli.
Ülkenin menfaati açısından.
%100. Hepimizin menfaati. Evet. Hepimizin menfaati. Çok karışık şeyler olabilir çünkü. Değişik sonuçlara göre Türkiye çok iyi yerlere doğru da gidebilir, çok yanlış yerlere doğru gidebilir. Umarım 8 sabaha kalktığımızda hepimiz mutlu kalkarız.
İnşallah.
Evet tabii ya, farklılıklarımız tabii zaten olacak. Allah bizi şart, zaten tabii renk olarak da farklı yaratmış.
Ay, tabii.
Toplumlar olarak da farklı tabii yaratmış. Birbirini tanıyıp sevmek amaçlı zaten bunlar. Dolayısıyla bizde nüanslar olacaktır. Yabancı bir kelime kullandım ama ilk aklıma o geldi.
Nüans kullanılıyor Türkçe'de.
Oluyor mu?
Evet. Ama nüans fark edersen
evet, olmadı. Evet. Tabii ki olacaktır.
Tabii olacak.
Onları güzelliğe ve birbirini sevmeye yönelik birleştirici unsur haline getirmek.
Ama işte biraz gerginiz ama son zamanlarda. En ufak bize niye durmuyor? Üstak ateş. Evet. Ya pardon ya, pardon. Ya bir çıkın ya, bir dakika kardeş, bir sakinleş. Galiba sağdan gelişim biraz tersti, onun için hareket yaptım dese sana bitecek olay. Tabii. Kaç kişi ölüyor Türkiye'de her gün bundan dolayı, olacak şey mi bu ya? Danimarka'da böyle bir şey var mı? Fransa'da böyle bir şey var mı? İzlanda'da böyle bir şey var mı?
Bu söylediğiniz tabii çok önemli. Yani gündelik hayatta, kişisel ilişkilerde yani karşılıklı sevgi esas temel olmalı.
Saygı
ve değer vermek. Değer yani mi? İnsan tabii ki saygı görmekten, değer görmekten nasıl hoşlanıyorsa karşı tarafa da aynı saygı ve sevgiyi göstermek.
Bana yaptığın durumunda şeyi ben tabii sana yapayım.
Evet. Ki toplumlardaki o sevgi bütünlüğü, birlik beraberlik oluşabilsin.
İnşallah.
İnşallah.
Önümüzdeki zamanlarda inşallah. Evet. Ümit ediyorum ben. Ümit etmemiz gerekiyor.
Biz de öyle. Ümit ediyoruz.
Kesin. Çok güzel.
Güzel sonuçlar olacağını ülkemiz
inşallah
için, dünya için inşallah. Evet. Çok güzel sonuçlar olacağına inanıyoruz.
Türkiye, Türkiye başka bir yere geldi. Bu bir gerçek. Yani şu parti bu parti olayı değil. Türkiye, ya pardon, epey oldu. Bir akşam, 4-5 sene var. Sayın Başbakan'la konuşuyor Erdoğan'la. Elinde bir şey kaldırdı. Türkiye haritası. Türk Hava Yolları zamanında nerelere uçuluyor Türkiye içinde? Belli işte, o 25 tane şehir var. İstanbul bağlantılı, Ankara bağlantılı uçuluyor. Buna 5 yıl önce günümüzde dedi bu vaziyette. Amerika gibi oldu Türkiye ya. Oradan buraya uçak, oradan buraya uçak, buradan buraya. Şaka işler değil bunlar. Otoyollar var Türkiye'de. Şaka işler değil. Ya bugün bir yerden bir yere gitmek sorundu. Nereden baksan 500 milyarlar, 300 milyarlar dolarlar, ithalatlar, ihracatlar konuşuyor. Herkesin katkısı var bu işlerde.
Mutlaka.
Herkesin katkısı var. Ama biraz daha büyümemiz lazım. Gerçek anlamda büyümemiz lazım ki son zamanlarını biliyorsunuz. Hem o da lafı sıkıştık 10 bin dolar kıskacının içine. Artamıyorsunuz. Kaç yıldır 10 bin dolarda Türkiye.
Evet.
Ya ben açsaydık her bugün 13-14 bin dolara gelecektik. O %50 olan EBD grubu da hop %35'e inecekti. Nasıl kalkınacak başka türlü Türkiye? O grubu kalkındırmamız lazım. 6-950 lira asgari ücret. Anne baba hadi bir de çocuk koy.
Tabii.
Ev kirası, elektrik, su, yakıt, çocuğun masrafı, yemek, üst baş. Nasıl olacak bu işler?
Tabii.
İşte biz birbirimizi sever, birlik evet içinde olursak o zaman teröre ve fazla güvenliğe şuna buna çok para harcanmaz.
Ayol tabii.
Berekete döner memlekete.
Senin 20 bin dolara gelsin ortalama geliri bakalım PKK kalıyor mu ortalıkta? Evet. Hadi göreyim bakayım PKK'yı. Kimse gidip yazılıyor mu PKK'ya? Her şey ekonomik.
O zaman öncelikler de değişecek. Yani
tabii.
İnsanlar tabii akşam eve ne götürebileceğini düşünürken öncelikleri tamamen bambaşka olacak. Eğitimin ihtiyacını hissedecek, i̇şte kültürel eksikliği tabii, hissedecek.
Tabii. Şu anda hiçbirisi gündemde değil onların. Dert bu.
Evet.
Biraz evvel işte şeye gidiyordum, bir işim var diye Şişli'ye doğru gidiyordum. Oğlumla beraber ve gelirken arkadaşımızla beraber sizden yolların kenarında 3 yaşında, 4, evet. 5, 6 yaşında pislik içinde Suriyeli çocuklar. Kenarda gördüm, dehşete düştüm 8-9 yaşlarında, affedersiniz Bali kokluyorlar çatı üzerinde. E bunların yarın olur mu? Bunlarla yarına varılabilir mi? Bunlar bizden değiller. Ama şu anda toplumdalar. Ne yapıyorsun mecburen arabana bindiği vakit? Uygun bir yere bir sürü bozuk para atıyorsun ki her seferinde gelene hiç olmazsa biraz bir şey veresin diye. Nereye kadar? Yani samimi söylüyorum, İstanbul, ben çok girmiyorum trafiğe ama çok giren birisinin 300-500 lira her ay fon ayırması lazım ki insanlar yardım etsin diye. Nereye kadar gider bu iş? Ya bunlar da hep zorluklarımız.
İnşallah güzel olacak.
İnşallah.
Sevgili
daha iyi
birlik,
olacak
beraberlikle. Evet, inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim.
Evet.
Ben teşekkür ederim. Çocuklar çok sevindim. Bir defa böyle bir mekanda olmaktan dolayı. Böyle güzel bir yerdeki bir televizyonda olmaktan dolayı. Ve sizlerle tekrar tanışmış olmaktan dolayı. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim.
Biz de
ederim.
Öyle. Çok çok mutlu olduk. Çok keyif aldık. İzleyenlerimiz mutlaka çok güzel anlattıklarınızdan faydalandılar.
İnşallah.
Bizler çok faydalandık.
Teşekkür ederim.
Bizler için önemlisiniz, değerlisiniz. İyi ki varsınız.
Teşekkür
çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok önemli ve çok özel, çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Sayın Bülent Özveren. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.